Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 1.
Bölüm 4. Cumhuriyet ve Reformlar. 18. Kısım. Monarşinin Sonu. Mustafa Kemal İzmir'den Ankara'ya dönüşünden 2 gün sonra 4 Ekim 1922'de Yunanlılara karşı kazanılan zaferin raporunu meclise vererek Mudanya'da başlayacak mütareke görüşmeleri için aldığı kararı açıkladı. Dipnot, Özerdim, sayfa 67. Kazanılan zaferle ilgili olarak yalnızca 3 komutanın, kendisine sadık olan Fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp'ın adını takdirle andı. Dipnot, ASD, cilt 1, sayfa 282. Başkomutan olarak son sefere katılan bütün komutanları terfi ettirirken, Anadolu'da başlangıçtan beri yanında yer alan, ancak İsmet Paşa'nın emri altında çalışmayı reddeden Ali Fuat Cebesoy ile Refet Bele'yi dışladı. Onlar Türk Milli Direnişi'nin diğer iki önderi olan Başbakan Rauf Orbay ve Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'in tarafını tutmuşlardı. Dipnot, Türk birliklerinin İzmir'e girişinden kısa bir süre sonra şehre giden Rauf Orbay, Ali Fuat ile Refet'in terfi ettirilmesi için Mustafa Kemal'e başvurmuş ama başarıya ulaşamamıştı. İsmet İnönü, cilt 2 sayfa 43. Savaş boyunca Karabekir Mustafa Kemal'e sürekli olarak gereksiz önerilerde bulunmuştu ve şimdi de başkumandanını kutlamak için Ankara'ya geliyordu. Dipnot, Karabekir İstiklal Harbi'mi, sayfa 1095. Dördü de ülkenin yönetimini paylaşma konusunda hakları olduğuna inanıyordu. Rauf Orbay cepheye gitmek üzere 1922 Ağustos'unda Ankara'dan ayrılırken, Mustafa Kemal'in kendisine cephe gerisi sana emanet dediğini iddia ediyordu. Dipnot, Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, cilt 5, sayfa 52. Genç aralarındaki kişisel ilişkiler gerginleşiyordu ama parlamentodaki karşıt görüşlerle başa çıkabilmek için Mustafa Kemal'in eski dostlarının desteğine hala gereksinimi vardı. 4 Eylül'de başarılı olan generallerin savaş meydanlarında terfi ettirildikleri haberi duyulunca, muhalif ikinci grubun lideri Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Ulaş, meclisin yetkisinin hiçe sayıldığını ileri sürdü. Terfileri kabul ettirebilmek için Rauf Orbay tüm siyasi becerisini kullanmak zorunda kaldı. Dipnot, Orbay, Cehennem Değirmeni, cilt 2, sayfa 85-91. Rauf sadık bir insandı ama İsmet Paşa'nın gitgide artan etkisini çekemiyordu. Mustafa Kemal eski dostlarıyla taşra eşrafından oluşan ve bir kısmı Türk Milli Direnişi'nin başına Enver Paşa'nın geçmesini destekleyen ikinci grup arasında bir ittifak olmasını engellemeye çabalıyordu. Dipnot, Kazım Karabekir, Büyük Millet Meclisi'ndeki Trabzon milletvekillerini Enver'i geri getirmek isteyen iddiatçılar diye tanımlıyor. İstiklal Harbimiz, sayfa 1075, not 1. Başkumandan olarak yetkilerinin süresi son saldırının başlayacağı akşam uzatılınca, zaferi kazandıktan sonra milletin bağrına dönmeye söz vermişti. Ona göre bu sözlerin anlamı asker olarak görevi son bulunca ülkenin siyasal önderliğini ele almak demekti. Dostları ortak bir liderlikten yanaydı. İkinci grup ise meclisin dolaysız yönetimini istiyordu. Mustafa Kemal'in bazı taktik nedenlerle 1920 yılında ilan ettiği bu ilke artık hedeflerine ulaşmasına engel oluşturmaktaydı. İktidar mücadelesi yeniden yapılanma gibi dev boyutlardaki işlerle başa çıkmak için gereken politikaları seçimine yakından bağlıydı. Ülkenin büyük bölümleri enkaz halindeydi. Sürgünler, kaçan Hristiyanlar ve Müslümanların arasındaki iç savaşlar nedeniyle sosyal doku paramparça olmuştu ve savaşın bitiminde hayatta kalmayı başaranlar 10 yıl süren çarpışmalardan yorgun düşmüştü. Gerçi Mustafa Kemal İstiklal Savaşı süresince yaptığı konuşmalarda son derece dikkatli davranmıştı. Ama rakip politikacılar çağdaşlığa giden yolda ilerlemeyi ülkeyi zorlayacağını ve bu yürüyüşü tek başına yönlendireceğini hissetmeye başlamışlardı. Duygularını Yunanlardan kurtulduk, sıra Mustafa Kemal'den kurtulmaya geldi sözleriyle özetlemelerine şaşırmamak gerekir. Dipnot, Aybars, cilt 1, sayfa 349. Mustafa Kemal sorgusuz sualsiz sadakat gösteren, olabildiğince aynı ilkeleri paylaşan ve özellikle kişisel olarak bağlılığından ayrılmayan dostlarıyla kendi siyasi temelini oluşturarak tepkisini gösterdi. Yapılan kayırmalar eleştirenlerin sayısını azaltacaktı ama bu ağır işleyen bir süreçti. Bu arada eski dostlarının alınganlıklarıyla başa çıkmak zorundaydı. Yine de sivil ve askeri politikacılardan oluşan çemberin dışına çıkıp batılı öğretilerle yetişmiş az sayıdaki yükselen Türkler grubuna ulaştı. Bu insanlar onun yeni ordusunu oluşturacaktı. Mudanya Anlaşması imzalanınca Ankara'dan ayrılıp İsmet ile Fevzi Paşaların kendisini beklediği Bursa'ya gitti. Yanında Kazım Karabekir, Refet ve Verem tanısı konmuş olan Fikriye de vardı. Dipnot Araz, Mustafa Kemal ile Bingün, sayfa 89. Mustafa Kemal Latife ile evlenmeyi ciddi olarak düşünüyordu. Önce ona Bursa'ya gelmesini söyledi, sonra fikrini değiştirdi. Dipnot, Latife'nin Salih Bozok'a gönderdiği mektuba bakınız. Bozok, sayfa 217. Geleneklere uygun olarak niyetini artık hastalığı iyice artmış olan annesi Zübeyde Hanım'a da açmıştı. Doktorlar İzmir'in ılıman ikliminin Zübeyde Hanım'a daha iyi geleceğine karar vermişlerdi. Oraya gidince de gelin adayı olarak Latife konusunda kendi gözleriyle görüp kararını verme olanağını bulacaktı. Zübeyde Hanım Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozok'un eşliğinde İzmir'e gitti ve Karşıyaka'da bir kliniğe yatırıldı. Latife sürekli olarak onunla ilgileniyordu. Fikriye'yi ise Mustafa Kemal tedavi olması için Bursa'dan Münih'e gönderdi. Genç kadın artık ona yük olmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Ankara hükümetini İstanbul'da temsil etme ve Trakya'daki birliklere komuta etme görevini Refet'e verme kararına Bursa'da vardığını söyleyecekti. Dipnot Nutuk sayfa 453. Ali Fuat'ın anlattığına göre bütün ülkenin ve özellikle İstanbul halkının tanıdığı ve sevdiği bir insan olan Refet'in bu göreve getirilmesine Mustafa Kemal ile Rauf birlikte karar vermişler ve meclisin onayını almışlardı. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar cilt 1 sayfa 102. Mustafa Kemal böyle bir atama beklemeyen İsmet Paşa'ya barış konferansına katılacak Türk heyetinin başında olmasını yine Bursa'da önermişti. Dipnot Nutuk sayfa 453, İsmet İnönü cilt 2 sayfa 44. İstanbul sorununun ya da Osmanlı hükümetinin ortadan kaldırılmasının bir an önce çözülmesi, Ankara hükümetine Lozan'da daha fazla hareket özgürlüğü sağlayacaktı. Mustafa Kemal'le görüştükten sonra Refet kesin kararlı bir tutumla hızlı harekete geçti. İstanbul'a varışında sultanın yaveri tarafından karşılanan Refet, makamı muallayı hilafete hissiyatı diyanet keranami ibla ediniz diyerek hilafetin yüce makamı için taşıdığı en derin duygularını aktarmasını istedi. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar cilt 1 sayfa 104. Saltanat makamından hiç söz edilmedi. Konu daha mecliste gündeme getirilmediği halde hilafeti bırakıp saltanatı kaldırma kararının alındığı açıkça anlaşılıyordu. Dipnot Karabekir. 16 Ekim'de birlikte Bursa'ya giderlerken Mustafa Kemal'in kendisine Refet'in Abdülmecid'e nasıl davranması gerektiğini sorduğunu anlatıyor. Karabekir Refet'in ona halife olarak hitap etmesi gerektiğini söylemiş. İstiklal Harbi'miz sayfa 1027 not 1. Eğer bu konuşma gerçekten yapıldıysa Refet'in milliyetçilerin temsilcisi olarak İstanbul'a gönderilmesi, Vahdettin'in tahtından indirilmesi ve Abdülmecid'in halife olarak seçilmesi kararı Bursa'da İsmet ve Fevzi ile yapılan toplantıdan önce alınmış demektir. Refet aynı şekilde Sadrazam Tevfik Paşa ve Osmanlı hükümetinin Dahiliye Nazırı ile karşılaştığında bu ünvanları tanımadığını ancak nazik sözlerine teşekkür ettiğini bildirdi. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar cilt 1 sayfa 106-107. Ne var ki Refet'in davranış biçimi Ankara'daki bazı milletvekillerinin hoşuna gitmedi. Kendi adlarına konuşmaya hakkı olup olmadığını sorguladılar. Dipnot adı geçen eser sayfa 106. 29 Ekim'de Refet, Sultan Vahdettin ile 4 saat süren bir görüşme yaptı. Padişahın İstanbul'daki hayalet hükümeti dağıtıp Ankara hükümetini tanımasını istedi. Ankara hükümetinin monarşinin kaldırılıp yalnızca hilafet makamının ayrı olarak sürdürülmesini istediğini de açıkladı. Zaman kazanmaya çalışan padişah bakanlarını azletmeyi reddetti. Dipnot Çetiner sayfa 244-245. Aynı gün Sadrazam Tevfik Paşa Ankara'daki meclise İstanbul'a bir heyet göndermelerini ya da kendi temsilcisini kabul edip İtilaf Devletleri'nin barış konferansına ortak davetini tartışmayı önerdi. Dipnot, metin için nutuk, vesikalar sayfa 928-929. Konu bir gün önce Bursa'dan Ankara'ya dönmüş olan Mustafa Kemal'in de katıldığı oturumda 30 Ekim'de meclisin gündemine getirildi. Barış görüşmelerine katılacak Türk heyetinde İsmet Paşa'nın yardımcılığına getirilen Doktor Rıza Nur, halkın hükümeti olarak kurulan Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye sınırları içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tek varisi olduğunu, bu nedenle artık monarşi kurumunun geçerliliğini yitirdiğini, ancak hilafetin ayrı bir kurum olarak yasallığını sürdürdüğünü ve yabancıların baskısından korunması gerektiğini ileri sürdü. Dipnot Metin için Goloğlu cilt 4 sayfa 347. Ne var ki bu önerge yeterince oy sağlamadığından 1 Kasım'da yeniden görüşmeye açıldı. Mustafa Kemal İslam tarihi konusunda uzun bir konuşma yaptı. Bağdat'ta 11. yüzyıldan başlayarak Selçuklu Türklerinin yönetimi altında 200 yıl sonraki Moğol işgaline kadar iktidarsız Arap halifelerinin bulunduğundan, Osmanlılar 16. yüzyılda fethedinceye dek Mısır'da Memlük yönetimi altında aynı durumun sürdüğünden söz etti. Halifenin görevleri peygamberin ardılı olarak dini yönetici ya da sultan olarak da dünyevi işler arasında ikiye ayrılabilirdi. Artık Türkiye'de yönetim meclisin eline geçmişti ve meclisin bir halifeyi saptama ve koruma gücü vardı. Bu surette bir taraftan Türkiye halkı asri bir devleti mütemeddine halinde her gün daha rasin olacak, her gün daha mesut ve müreffeh olacak, her gün daha çok insanlığını ve benliğini anlayacak, eşhasın hiyaneti tehlikesine kendisini maruz bulundurmayacak ve diğer taraftan makamı hilafetle bütün alemi İslam'ın, ruh ve vicdanının ve imanının noktayı rabıtası, kulubi İslamiye'nin badi-i inşirahı olabilecek bir izzet ve ulviyette tecelli edecektir. Dipnot: Metin için ASD cilt 1 sayfa 287-298. Bir yandan Türk halkı çağdaş ve uygar bir devlet olarak günden güne güçlenecek, kendi insanlığının ve kimliğinin farkına varırken bireysel ihanetlerin eline düşme tehlikesiyle karşılaşmayacak ve bir yandan da hilafet kurumu İslam dünyasının vicdan, ruh ve inancının merkez bağlantısı olarak yüceltilecekti. Bir meclis komisyonuna gerekli kararın taslağını yazma görevi verildi. Mustafa Kemal 1927'de komisyona söyledikleriyle tartışmayı kısa kestirebildiğini açıklayacaktı. Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye ilim gereğidir diye görüşme ve tartışmayla verilmez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardır. Bu zorbalıklarını 6 yüzyıldan beri sürdürmüşlerdir. Şimdi de Türk milleti bu saldırganlara isyan ederek ve artık dur diyerek hakimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldu bittidir. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii olarak karşılarsa sanırım ki uygun olur. Aksi takdirde yine gerçek usulüne uygun olarak ifade edilecektir. Fakat belki de bazı kafalar kesilecektir. Bu sözler üzerine Mustafa Kemal komisyon adına konuşan bir din adamının söz istediğini söylüyor. Affedersiniz efendim, biz konuyu başka bakımdan ele alıyorduk. Açıklamalarınızla aydınlandık. Mustafa Kemal'in 1927'de söylediğine göre konu bu şekilde çözülmüştür. Dipnot: Nutuk sayfa 459.
Ayrım sonu.